Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün ikinci Osmanlı Padişahı, aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu, temellerini konuşacağız. Bunu geçen hafta konuşmaya başlamıştık. Yarım kalmıştı aslında son kısmı itibariyle. Biraz ondan da bahsedeceğiz. Bir yandan da Osmanlı Padişahların kendisinden sonra gelenleri nasıl yetiştirdiğini de konuşacağız.
Evet. Orhan Gazi burada tipik bir misal. Çünkü Osman Gazi ömrünün son 5-6-7 senesini şiddetli gut hastalığıyla pençeleşerek geçirdi. Ayak ağrısından çok zaman
bu beslenmeyle ilgili mi yoksa sadece genetik mi?
Efendim bu biraz Türk beslenmesiyle alakalı. Biliyorsunuz protein fazlalıdır. Türklerde yemeğin esası et ve hamur işidir. Yani et ağırlıklı, hayvani gıdalarla beslenmenin getirdiği bir problem. İkincisi hareketsizlik. Yani devamlı at üzerinde.
Şimdi baktığınızda kuruluş döneminde sürekli hareket halinde gibi geliyor değil, insana.
Değil, yürüme yok. Yürüme yok. İnsanın tabii hareketi yürümek, koşmak değil mi? Şimdi ben bazen sokakta koşu yapanları görüyorum. Diyorum yanlış yapıyorsunuz. Hı-hı. Yani Allah insanları koşsun diye yaratmadı. Hayvanlar koşarlar. İnsanlar koşmazlar. Bu insanın normalin üzerinde bir efor sarf etmesi demek. Tempolu yürümek esastır. İnsan yürüyen bir varlıktır. Yani arabaya binmek, ata binmek, uçmak bunlar anormal hadiselerdir. Evet. Yani istisnaidir. Yürümek, bizim çocukluğumuzda da, bizden önceki zamanlarda da yürümek insanların hayatıydı. Ekseri gut hastalığı, zaten zengin hastalığı diye bilinir. Zenginler çünkü
daha çok et yer.
Yani hatta helai ayak yolu denmesinin sebebi bile o. Yani bir tek oraya insan yürüyerek gider.
O yüzden.
Zenginler her yere atıyla, arabasıyla gider ama bir tek helai ayak, onun için memşahane Arapçası da, orada da yine yürüyerek gitmek demek. Şimdi bu gut hastalığının sebebi bu. Osman Gazi'nin bu, ki bu Osmanlı hanedanında karakteristik hastalığıdır. Hemen hepsinde, yani Osmanlı padişahlarının büyük ekseriyetinde gut nikris denilen hastalık var. Ve ölümlerine sebep olmuş. Gut ölümcül bir hastalık değil. Ancak gut karaciğeri, böbrekleri ve kalbi harap ederek ölüme sebebiyet. Yani gut hastası guttan ölmüyor, kalp krizinden ölüyor. Veya karaciğer kivayesinden
ölüyor. Pek çok hastalık aslında diğer organları
öyle zaten,
etkilediği için.
Aynen öyle. Bunun şöyle bir neticesi oldu. Orhan Gazi babasının son 7 yılında neredeyse bir Avrupa'daki Visruğa kral naibi denilen regent vazifesi yaptı. Yani taht naibi vazifesi yaptı. Fiili padişah neredeyse Orhan Gazi'ydi. Bütün seferleri Orhan Gazi iştirak ediyordu. Babası da var. Babası da bazen gidiyor. Mesela Bursa kuşatmasında babası da var. Ama babası
aktif
yatıyor.
Aktif rol almıyor.
Hayır,
herhalde,
babası ve idare ediyor, sevgi idare ediyor ama esas işi kotaran Orhan Gazi. Bu Orhan Gazi'ye muazzam bir askeri tecrübe kazandırdı. Ve bunun neticesi olarak babası vefat ettiği zaman 1324 senesinde, tarihler ihtilaflı olmakla beraber şimdi bazı dinleyicilerimizden bazı mütalaalar geldi, dediler ki efendim siz böyle anlattınız ama aslında öyle değil. İşte o kız onun kızı değil. Onun ismi öyle değil. O tarih öyledir. Evet, ben bunu daha önce de söyledim. Fatih Sultan Mehmet'ten önceki tarihler efsanevi devirler. İsmail Hami Bey'in tabiriyle efsane uydurma demek değil. Tarihler kati değil. İsimler kati değil. Yani şahıslar bile kati değil.
Biraz bunların kronolojiye hepsinde bakarak herhalde boşluklar
evet,
da dolduruluyor.
Yani biz umumi kabullere göre anlatıyoruz. Burası uzun uzadıya bu mevzuların münakaşasının yapılacağı bir konferans zemini, bir panel zemini değil, bir seminer zemini değil. Onun için umumi kabule göre hareket ediyoruz. Dinleyicilerimiz zaten bu teferruatla da alakası yok. Osman Gazi vefat ettiğinde Orhan Gazi'nin küçük oğlu olduğu kuvvetli rivayettir. Mesela bu da kuvvetli rivayet. Bu hilafı da var. Ağabeyi Alaaddin Paşa, paşa olmasın onun daha büyük olduğunu gösteriyor. Çünkü paşa baş ağa demektir. Hmm. Yani bir evin büyük oğluna paşa çayı, evin büyük oğluna paşa derler. Teyzem oğluna paşa derdi mesela. Paşa olsun diye falan diye değil, öyle yorumluyor. Hayır, baş ağa, evin büyük oğlu demektir. Hmm. O mümtazdır. Evin büyük oğlu mümtazdır. Yani tartışmasız, tarih boyu böyledir. Antik çağda da böyledir. Evin büyük oğlu en iyi yemeği yer, en iyi yerde oturur.
Kızıyla alakalı bir şeyimiz yok herhalde.
Kızlar hep mümtaz.
Ha, kızlar tamam, zaten teşekkür mümtaz. Ederim, çok cennet.
Evin büyük oğlu haleftir, ailenin halefidir, babanın halefidir. Evin bütün yükünü küçük yaştan itibaren yüklenen birisi. Onun için baş ağa imtiyazlıdır. Küçük oğlan ise en şımartılandır. Ortancalar hep başına kabak patlayandır. Onun için beğenmeyen ortanca oğlunu almasın diye Anadolu'da bir tabir var. Bir kıza ya sen işte böyle yapma, güzel görünmüyorsun dedikleri zaman beğenmeyen ortanca, yani ortancasına bile almasın yani. Umurumda değil gibi bir söz var.
Sıralamada en sona
Sona gelir ortancalar. Onun için ortancalar hep başarılı çocuklardır. tarihin en başarılı insanlarına bakın, hep ortanca çocuktur umumiyetle. Çünkü bileğinin hakkıyla.
Büyüğü sorumluluk sahibi, küçüğü çok
üzerine
şımarık.
İstemediği halde yük binmiş, küçük ise şımartılmış, ortanca ise kendi bileğinin hakkıyla, tıpkı azınlıklar gibi. Nasıl azınlıklar bir cemiyet hep yüksek mevkilere gelirler, azınlık psikolojisi onları bir müşevvik, bir onları şey yapıyor,
motive ediyor.
Motive ediyor. Hı hı. Aynı şekilde bu da öyledir. Orhan Gazi'nin abi Alaaddin Paşa'ya tacı teklif ettiği, Alaaddin Paşa'nın ise yok kardeşim, bizim şimdi askeri muvaffakiyetler zamanıdır. Sen babamınızın yanında yetiştin. Gel sen bu işi yürüt.
Ben de.
Ben sana yardımcı olayım dediği anlatılır.
Bu tarihte çok az bulunan.
Çok nadirdir. Bu anlatılan, bu çok meşhur bir hadisedir. Yani efsane değil ve çok nadirdir. Alaaddin Paşa dedesi Edebali gibi alimdi ve biraderinin her işte destekledi. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. 33 yaşındaydı tahta çıktığında, enteresan bir yaştır Orhan Gazi. Dedesi öldüğü sene vefat ettiği söyleniyor, 1281. Bu iki kardeş aslında iki padişah olarak memleketi idare ettiler. Şimdi Orhan Gazi çok bilinir ama Orhan Gazi'nin Osmanlı tarihindeki vasfı bir devlet kurucusu olmasıdır. Aa, Osman Gazi değil mi? Osman Gazi bir beylik kurucusudur. Onu devlete dönüştüren ne demek bu? Teşkilatlarıyla.
Kurumlar, evet.
Mecburi ordusuyla. Mesela Osmanlı beyliğini diğer beyliklerden ayıran nedir? İşte budur. Osmanlı Beyliği Orhan Gazi zamanında bir devlete dönüşmüştür. Kahramanoğlu Beyliği beylik olarak kalmıştır. Hmm. Gene aşiretler. Hadi toplanın savaşa gidiyoruz.
O dönüşümü yaşayamamışlar.
Evet. Bunun tabii Orhan Gazi'nin ve babasının dehası. Aynı zamanda da devamlı gördükleri Batı. Lamartin der ki bir ayağı Anadolu'da bir ayağı Avrupa'da Musa Aleyhisselam gibidir diyor şey. Yani Musa Aleyhisselam ki biliyorsunuz peygamberliği bir tarafa. Tarihi figür olarak çok mühim bir rol oynamıştır yani. İsrailoğullarına bir vatan kazandırmıştır. Evet. Orhan Gazi'yi Lamartin bu şekilde methediyor. Onun için mümtaz bir padişahtır Orhan Gazi. Bu tarafıyla çok bilinmez ve zikredilmez. Mesela bir divan kurdu ilk defa. Memleket meseleleri orada konuşuluyor. Ta eskiden de vardı ama daimi değil.
Bir şey kurulur. Evet. Beyler yine konuyu tartışmazlar.
Bu, burada daimi vazifeli olanlar var. Bütün meseleler orada görüşülüyor. Enine boyuna herkes fikrini açıkça söylüyor. Sonra bir karar veriliyor ve bu karardan dönülmüyor artık. Hmm. İkincisi, o zamana kadar gönüllü aşiret birlikleri çarpışıyor. Artık Orhan Gazi bir ordu kurmuştur. Yaya ve Müsellem adıyla 40 bin kişi yaya, 50 bin tersi. 50 bin kişi yaya, 40 bin kişi piyade. 25'te Karesi Beyliği askerleri barış yoluyla fethedilen bir beylik, 100 binden fazla.
Atlı ve yaya.
Atlı ve yaya. Bunlar maaş alıyorlar. Fakat o kadar fazla ki bunlara diyorlar ki siz gidin. Şimdi size ihtiyaç yok. İhtiyat gibi. Yine biz sizin maaşınızı verelim. Size maaş bağlayalım. Yamak deniyor bunlara. İhtiyaç olsa sizin çağırırız. Bu bir askeri sistemdir. Bakın.
Peki burada asker hazır oluyor mu savaşa?
Devamlı talimde. Hı-hı. Yani normal askeri hayatı barışta devam ettiğini düşünün. Gene normal çiftinin çubuğunu devam ettiriyor ama
ne
aynı zamanda asker.
Yapıyor?
Onun belli zamanları var. Baştan da kumandanları var. Yani yarı askeri hayat devam ediyor. Bu çok mühimdir. Çünkü bu şekilde bir askeri teşkilatı Orhan Gazi'nin kurması yeterli. Aslında Orhan Gazi kurmadı. Bunların hepsini Alaaddin Paşa yaptı. Hmm. Alaaddin Paşa bir kanun adamıdır. Orhan Gazi için de derler. Hem bir askeri kahraman hem bir kanun adamı.
Onun çocukları da ikiye bölünerek
evet,
bu özelliği devam
ettirdiler. Mesela Alaaddin Paşa bir ordu kurdu, divan kurdu. Askeri üniforma kurdu. O zamana kadar askeri üniforma yok. Dedik herkes kırmızı fes giyiyor. Bu fes biliyorsunuz Macarlardan, Yunanlardan veya Tunus'tan alınma değildir. Fes Anadolu'nun mahalli kıyafetidir. Türkler de fes giyerlerdi. Kırmızı keçe aynı benzer. Kalıplı değil. Kalıplı değil. Biraz daha yüksek. Dedi ki halk bunu giysin. Askerler beyaz giysin. Beyaz börk. Ayrılsın onlardan.
Yençelerin
beyaz börkü. Sonradan biliyorsunuz o karakteristik hale dönüşmüştür. Askeri sebeplerle. Bunları kurmuş. Orhan Gazi para bastırmıştı. Yıllarca ilk para bastıran Orhan Gazi olduğu zannediliyordu. Osman Gazi olduğu ortaya çıktı. Orhan Gazi'nin parası da enteresandır. Üzerinde Orhan bin Osman yazıyor. Kayı damgası var. Arkasında Bursa basıldığı tarih. Paranın dört köşesinde Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali yazıyor. Hmm. Şimdi bu Osmanlı Osmanlı hanedanı kuruluşunda Müslüman değildi. Yok işte Şaman'dı, yok işte Alevi'ydi falan diyenlere bu ayrıca bir cevap.
Osmanlı kuruluşunun ilk döneminde Müslümandı elbette ama bu kadar bağlı değildi diyenler de
diyenler
çoğunlukta.
Var ama
bu para bunu göstermiyor.
Ama para bunu göstermediği gibi onlar hakkında anlatılan rivayetler de öyle değil. Orhan Gazi'nin Osman Gazi'nin Şehide Bali'nin odasında gördüğü rüya, Kur'an-ı Kerim'e ettiği hürmet bir hikaye de olsa neticede anlatılmış bu. Orhan Gazi'nin için Lamartine diyor ki ömrü alimlerin arasında geçmiştir. Askeri muvaffakiyetlerden daha çok alimlerle sohbet etmekten hoşlanırdı diyor. Yani bunu Lamartine niçin uydursun? Alimlerle sohbet eden kim olabilir? Bunlar din alimleri tabii. Osmanlı Devleti'nin ilk medresesini kuran Orhan Gazi olmuştur İznik'i fethettikten sonra. Bu medrese Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar devam etmiştir. Ve zamanın en meşhur alimlerini Taceddin-i Kürdi gibi, Davud-u Kayseri gibi buralara vazifelendirmiş ve iyi paralarla vazifelendirmiş. Şimdi Orhan Gazi'nin biz hep tabii askeri başarılarını söylüyoruz. O da az değil. Orhan Gazi'nin tahta çıkması ve bütün babasının silah arkadaşlarını ve kendi aile fertlerini askeri ve mülki amir olarak kullanması memleketi ciddi bir devlet haline dönüştürdü ve Bizanslar bundan bir hayli rahatsız oldular. Babalarını yenemedik. Bunu halletmezsek bu bizim başımıza iş açacak dediler. Tekfurlar bu işi halledemiyor dedi. Üçüncü Andronikos ve Orhan Gazi'nin üzerine yürüdü Bizanslar. Hı hı. 1331 senesinde bugün İstanbul Maltepe'de Eski Hisar denilen mevkide Pelakanon o zamanki ismi. Bizans ordusu.
Eski Hisar şimdi
araba vapurlarının çalıştığı bir yerdir. Orada muazzam bir bozguna uğradı Bizans İmparatoru ve Bizans İmparatoru ile bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma Osmanlı Devleti'nin Bizans'la yapmış olduğu ilk sulh anlaşmasıdır ve ondan sonra Bizans'la yıllarca devam edecek bir barış devresi açıldı.
Peki bu aynı zamanda Osmanlı'nın imzaladığı ilk anlaşma mıdır?
Yani İlk anlaşma değil. Yani Tekfurları anlaşma. Bir devlet sayarsanız onlarla yapılan anlaşmalar var. Venedik'le yapılan anlaşmalar var. Hı. Ama Bizans'la ilk sulh anlaşması, barış anlaşması budur. Ve bu ciddi bir sulhtur. Ondan sonra imparator kızını zaten Orhan Gazi'ye vermişti. Ondan çocukları da oldu. Asporşa adında. Ve Orhan Gazi mesela İstanbul'a gidiyor, kayınpederiyle buluşuyor, beraber avlanıyorlar falan filan. Bu mühim bir devre olmuştur.
Yakınlaşma değil mi?
Yakınlaşma devresi. Orhan Gazi'nin karakterini şöyle anlatıyorlar. Fevkalade temkinli, hiçbir fırsatı kaçırmayan, bazen fırsatların önüne gelmesi için zemin hazırlayan ama durmasını bilen bir lider. Bu onun muvaffakiyetinin en büyük sırrıdır. Hiçbir zaman atılgan olmamıştır. İkincisi, sulh sever bir padişah. Mümkün mertebe savaş yapmamaya dikkat ediyor. Bizans'la iyi geçinmeye dikkat ediyor. Çünkü Bizans'la kötü geçinirse Bizans arkasına Avrupa'yı takıp başına bela olabilir. Onun için mümkün mertebe mecbur kalmadıkça Bizanslara ters düşmemiş. Anadolu beylikleriyle ise hiç mücadele etmemeyi tercih etmiş. Bir tek Ankara'nın fethi var. O da artık Ankara'da bir anarşi çıkmıştı. Mecbur kaldı. Yoksa fırsattan istifade etti. Yoksa hiçbir zaman Osman Gazi ki Orhan Gazi hadi bir Anadolu beyliğiyle savaşalım dememiş. Çünkü o zamanki mentaliteyle iki Müslüman Türk beyliğinin muharebesi askerde de bir isteksizlik ve bu savaş niye var
sebebini
sualinin sorulmasını beraberinde getiriyor. Fakat Orhan Gazi'nin zamanında enteresan bir hadise oldu. Bizans İmparatoru, şimdi yeni bir imparator geldi. Kanta Kuzenos, önceki imparator öldü. Onun oğlu küçüktü. Onun naibiydi Yohannes'in. Ondan sonra kendisini 5. Yohannes'i imparator ilan etti. Vezir Kanta Kuzenos. Ve Orhan Gazi ile çok iyi geçindi. Kızını da Orhan Gazi'ye verdi. Yani iki imparator kızıyla evlendi Orhan Gazi. Kanta Kuzenos'la da çok iyi geçiniyor. Fakat Kanta Kuzenos el altından da Avrupa devletleriyle irtibata geçiyor. Papayla.
Osmanlı aleyhine.
Bunu öğrendi, üzerine yürüdü. Aman aman dedi, yani ben ettim, sen etme. Tekrar barıştılar. Çünkü dediğim gibi kavga etmek istemiyor. O sırada Balkanlar karışıyor. Balkanlarda Bizans topraklarında Sırplar, Bulgarlar istiklal hareketlerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bizans valileri müstakil hareket ediyor. Vergi gelmemeye başlıyor ve Bizans ciddi bir problem yaşıyor. İşte bu problemi aşmak üzerine Kanta Kuzenos'un bir teklifi var. Diyor ki siz diyor Rumeli'ye geçip bana yardım edin. Tamam. Süleyman Paşa, Alaaddin Paşa vefat etti. Yerine Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa vezir oldu. O zamana kadar Anadolu Beylerbeyi'ydi. Vezir oldu. Onun kumandasındaki bir ordu hiç o şiirlerde anlatıldığı gibi salla falan değil. 10.000 kişilik bir birlikle kendi gemileriyle ve Ceneviz gemileriyle karşıya geçtiler. Kendi gemileri nereden buldular? Osman Gazi zamanından beri bir donanmaları var. Kalesi Beyliği'nde taht kavgası çıktı.
Küçücük bir yerden denize yaklaşmışlar ve oraya bir liman bir tersane yaptı. Kurmuşlar.
Mudanya'da. Sonra Kalesi Beyliği var. Balıkesir merkezi Kalesi Beyliği var. Kalesi Beyliği taht kavgası yaşıyordu. Orhan Gazi müdahale etti. Kan dökülmeden Kalesi Beyliği ilhak edildi. Kalesi Beyliği Balıkesir'den Çanakkale'ye kadar. Osmanlı toprakları o kadar genişledi ki Marmara'nın neredeyse güneyini tamamen aldı. O birinci hani Bizanslılarla yapılan Pelekanon'da İznik düştü. İznik fethedildi. Ondan önce biliyorsunuz Orhan Gazi tahta çıkar çıkmaz Bursa'yı fethetti. Bursa'yı başşehir yaptı. Babasını oraya defnetti. Arkasından uzun zamandır muhasarası devam eden, kuşatması devam eden İznik'te Pelekanon Muharebesi'nin ardından düştü. İznik'i başşehir yaptı bu sefer. İznik çok mamurdu o zaman. Bursa'dan bile daha mamurdu. İznik'in
ticaret açısından öyle bakmak lazım. Ticaret yolu olarak baktığında Bursa'dan daha merkezi.
Daha merkezi, göl kenarı ve o zaman tabii İznik'te İznik Konsili yapıldığı için Hristiyanlığın esasını kuran bu ciddi de bir fetihti. İznik halkına dedi ki Orhan Gazi, isteyen tasını tarağını toplayıp gidebilir, isteyen kalabilir. Enteresandır, halkın çoğu kalmayı tercih etti. Bir kısmı ihtida etti, Müslüman oldu ve bu enteresan. Avrupa bundan çok infiale uğradı. Yani İznik gibi, Nikea gibi Hristiyanlığın doğduğu bir şehrin Osmanlı'nın eline geçmesi Avrupa'da ciddi bir infial doğurdu. O zamana kadar bu kadar infial doğurmuyordu. Bu İznik'in fethi Bizansların da moralini bozdu. İzmit fethedildi. Üsküdar'a dayandı Osmanlı sınırları ve böylece Marmara Denizi'ni gönlünüzün önüne getirin. Marmara bölgesinin Marmara Denizi altındaki kısmının tamamı biraz daha İç Anadolu'dan Eskişehir, Ankara, Bolu. Onları düşünürseniz Osmanlı'nın hakimiyetine geçti. Babasından aldığı toprakları yaklaşık 6 misli büyüttü Orhan Gazi ki bu yaklaşık 100.000 kilometre kareye dayandı. Fakat şurası mühim, nüfus 3 milyon bu topraklarda yaşayan, nüfus yoğun. Aynı tarihte İngiltere'nin nüfusu 2 milyon. Yani Osmanlı Beyliği'nin nüfusu 3 milyon, 100 bin kişilik ordusu var. Hatta 120 bin kişilik bir
küçücük
ordusu var.
Küçücük bir
beylikten ne hale geldi. Bu kısa bir zamanda, bunlar çok enteresandır. Bu fetihler de öyle çok da kanlı değil, çok enteresan her birinin hikayesi var.
Çok fırsatlar çıkmış karşına ve onlar değerlendirilmiş.
İşte dediğim gibi Orhan Gazi'nin alameti o fırsatları değerlendirmesi. Aydos Kalesi'nin Tekfur'unun kızı rüyasında yakışıklı bir genç görüyor. Sonra kaleyi Osmanlılar kuşatıyor. Bakıyor ki kuşatmanın başındaki genç o rüyasında gördü. Kız anlıyor ki bu kale düşecek. Kalenin kapısını açıyor. Abdurrahman Gazi Tekfur'un kızıyla evleniyor. Bu bir efsane ama güzel bir efsane. İşte bu yayılmaların çoğu böyle olmuş. Hereke'nin fethi keza böyle olmuş. Hereke de mesela gözünden vuruldu. Orayı sardı. Kimse anlamasın. Çünkü gözünün okla yaralandığını askerler görürse moralleri bozulur diye. Yani öyle ve şey devam etti. Muharebeye devam etti. Şöyle sarığını o tarafa doğru eğerek muharebeye devam etti. Yani böyle enteresan şeyler var. Ama dediğim gibi artık Bizanslılar da bileğini bükemeyecekleri eli öpmeyi tercih ettiler ve Kantakuzenos tuttu Orhan Gazi hem kızını verdi, bir kızını da naibi oldu imparatoru verdi, sonra imparator olacaktır. Yani Orhan Gazi imparatorun damadı ve aynı zamanda imparatorun da bacanağı oldu. İki kızla evlendiler. Evet. Eleni ondan evlendi, Teodora Orhan Gazi ile evlendi. Bunlar enteresan hadiselerdir. Gidiyorlar, avlanıyorlar, ziyafetler oluyor, davetler oluyor. Düşünün kayınpederiniz Bizans
sonra
imparatoru.
Sonra geliyor, çarpışıyorsunuz.
Hatta tabii oğullarıyla beraber gitti. İstanbul'da kaldılar 3 gün. Kız Kulesi'ne gittiler. Kız Kulesi'nde yemek falan verdi Bizans İmparatoru bunlara. Fakat işte bu Rumeli'ye geçiş Kantakuzenos'u endişelendirdi. Kantakuzenos'un tarihi var. Orada anlatıyor bunları. Kendi çok yani hırslı bir adamdı. Yani düşünün naibi olduğu imparatorun tahtına göz dikti. Ama Avrupa'da yardıma muhtaçtı. Yardımlarını istedi. İmparator da Orhan Gazi de bunu bu yardımı yerine getirdi. Fakat Kantakuzenos bir müddet sonra tahtını kaybetti. Naibi olduğu 5. Yohannis tahta çıktı. 5. Yohannis de aynı şekilde Orhan Gazi ile iyi geçinmeye çalıştı. Hatta Orhan Gazi'nin bir oğlu Halil böyle İzmit Körfezi'nde gemiyle gezerken Cenevizli korsanlar var. Onlar çocuğu kaçırdılar. Foça'ya götürdüler, İzmir Foça'sına. İzmir Foça'sı o zaman Ceneviz kolonisiydi. Bizans İmparatoru Yohannes aracı oldu. Çocuğu oradan aman dedi, verin başımızı belaya sokmayın dedi. Din kardeşiyiz dedi. Cenevizlere biraz da para verdi o zaman parasıyla. Ve çocuğu aldı getirdi. Para tabii çok kapıyı açıyor ama Osmanlılar için değil. Mesela Osmanlılar Rumeli'ye geçtikten sonra hani ayağıma yer edeyim, gör sana neler edeyim hesabı. Osmanlılar Rumeli'ye geçtikten sonra bir daha geri dönmediler tabii ki. Bunu anladı Kantakuzenos. Büyük bir hata yaptığını anladı. Dedi ki yani...
Çağırmasaydım.
Keşke çağırmasaydım. Dedi ki ben size 10.000 altın vereyim dedi. 10.000 altın o zaman iyi bir para bir beylik için. Siz buradan geri çekilin. Yok dedi, Orhan Gazi oluyor. Şey olur mu dedi. Yani burada senin emniyetin var, bizim emniyetimiz var. Ve Rumeli'de kaldı. Osmanlıların Rumeli'ye geçişi Osmanlı tarihinde yepyeni bir sayfanın, yepyeni bir devrin açılışı demektir.
Birazdan detaylarını konuşalım. Profesör Doktor Ekrem Burra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Osmanlı için yeni bir dönem. Aslında şöyle düşünmek lazım. Şimdi Osmanlı diye tanımladığımız ne varsa her şeyin başlangıcı.
Evet.
Çünkü eğer Balkanlar alınmasaydı, Balkanlar Türkleştirilmeseydi ne Osmanlı Anadolu'da bu kadar rahat medeniyet kurabilirdi, ne Doğu'yu güvenlik altına alabilirdi, ne de artık yani hepimizin hedefi olmuş Avrupa'ya ulaşmak ya da işte Viyana kapılarına kadar gitmek diyoruz ya, ne onu gerçekleştirebilirdi?
Evet. Şimdi diyorlar ki Viyana'da ne işi varmış? Evet haklısınız, Viyana'da ne işi varmış ama o zamanki politika böyle. İstila politikası, bütün devletler bunu yapıyor.
Bir de şöyle söyleyeyim, Viyana'da ne işiniz var, İstanbul'da ne işiniz var, Üsküp'te
Anadolu'da
ne işiniz var, Anadolu'da ne işiniz var, nerede işimiz
nerede
var?
Nerede işimiz var? Şimdi bu sorular boş sözlerdir bir kere. Yani anakronik konuşmalardır. İkincisi şöyle bir durum var. Yani Osmanlı'nın idealini bilmek lazım. Beğenin, beğenmeyin, kabul edin, etmeyin. Osmanlı'nın bir ideali var. Nedir o ideal? İnandığı değerleri bütün dünyaya yaymak. Daha doğrusu duyurmak. Böyle bir ideali varsa elbette ki Viyana'ya gidecek. Elbette ki İzlanda'ya kadar gidecek.
Gidebildiği yere kadar gidecek. Londra'ya da gider, Paris'e
yani
de gider.
Bunu bir kere sadece ben Moğollar gibi istila edeyim. Buralar benim olsun, var mı benim gibi diyeyim, bunun için yapmadığını biliyoruz. Veya buraları fethedeyim, buralardan ganimet alayım, kasamı doldurayım, sefa süreyim de demediğini şuradan biliyoruz. Fethetmeye değmeyecek toprakları fethetti. Büyük İskender'e dediler ki şuradan geçerken burası da Arabistan, değmez dedi. Orada bir şey yok dedi, para yok. Biz dedi İran, oraya gideceğiz, orada zenginlikler var dedi. İşte Büyük İskender'le Osmanlı'yı ayıran bu.
Ama onun hedefi... Dünyanın en zengin
En zengin ve en şanlı imparator olmak istiyordu. Ve kazandı da. Ha, paraları yiyebildi mi? Hayır. Sefere çıktı, dönüşte öldü.
Evet,
Irak'ta öldü. Düşün, memleketine dönemedi bile. Evet, şanlı mı? Şanlı. İskender'den de mi? Dünyada bilmeyen yok Büyük İskender. Neye yaradı?
Kaç yaşında? 33 yaşında. Elde etti bu
Yani çok genç yaşta elde etti.
Şimdi şöyle düşünün. İkisi de çok şanlı. Fatih Sultan Mehmet de çok genç yaşta bir... yani inanılmaz bir başarı elde etti. Her ikisinde tarihi yazıyor. Ama İskender'den sonrasını yazmıyor. Fatih'ten sonrasını yazmaya devam ediyor.
Yani İskender'in imparatorluğu daha onun generalleri zamanında 3-4'e bölündü. Yani Timur'un imparatorluğu torunlarına kalmadı. Bölündü. Yani Timur, Yıldırım Bayezid'in belki 100 misli güçlü, başarılı, cihan gibi hükümdardı ama neye yaradı? El ibretülül havatim. Hüküm neticeye göre verilir sözü çok mühimdir. Yani Karamanoğlu Osmanlıları küçümsedi. Selçuklu Sultanlığı'nın koyunlarını güden çobanlar dedi. Senin demen ne değil ki? Netice. El ibretülül havatim. Neticeye bakılır. Osmanlı ne oldu? Bunu ben söylemiyorum. Şimdi diyeceksiniz Osmanlı... Hayır. Avrupa'da tarihçiler Osmanlıları hayretle karşılamışlardır. Avrupa'nın tarihçiler söylüyor bunları. Böyle bir hanedan olamaz diyor. İlk 10 hükümdarı dahi aynı zamanda birer savaş maraşeli. Yani meydan savaşı kazanan generallere maraşel denir biliyorsunuz. Ve bunlar 100-150 sene içinde paramparça olmuş Anadolu Birliği'ni tekrar kurdular. Kapeler Fransa gibi Anadolu'dan daha küçük bir yerde 500 sene uğraştılar birliği kurabilmek için. Çünkü Kape çok eski bir hanedandır. Avrupa'nın en itibarlı hanedanıdır. Osmanlı hanedanı gibi bir hanedan dünyada yoktur. Yok.
Ya tabii biraz okumak, biraz karşılaştırmak lazım. Biraz kendi içimizdeki o kısır döngüyle ya da edinilmiş çaresizlikle değil de yukarıdan bakmak lazım yaşananlara. Evet. Yanlışı varsa vardır. O da o dönem
yanlışsız
içinde...
Yanlışsız insan olmaz.
O dönem içinde yapılması gerekiyordur. Mesela şimdi işte Viyana kuşatmadan bahsediyoruz. Diyoruz ki keşke şu olmasaydı. Mesela orada da bir istila izni çıksaydı belki evet. Viyana başka şekilde başka bir olurdu, düşerdi.
Sonra tarihi hadiseleri doğru veya yanlış diye değerlendirirken içinde olamadığımız için bizim de hataya düşme ihtimalimiz çok fazla. Bir kere karşı tarafla konuşma imkanımız yok. Sen niye böyle yaptın deme imkanımız yok. O hadiseleri kendi zamanında anlatanların ve daha da kötüsü kendinden sonra anlatanların ve daha da kötüsü muhaliflerin bazen kaleminden biz öğreniyoruz. O zaman bunu hata veya doğru diye değerlendirmemiz biraz bizim de problemlidir, evet. Problemlidir. Evet, sizin dediğiniz gibi Osmanlıların Rumeli'ye geçişi bir devir demektir. Yeni bir devir, bir dönüm noktasıdır. Ondan sonra artık burayı yurt edindiler. Osmanlıların biliyorsunuz şiarı fethettikleri yeri yurt edinmektir. Orhan Gazi de Rumeli'ye geçtiği zaman, ben bunu daha önce de anlattım, buradaki halkları öldürmek, sürmek, tahliye etmek gibi bir yola girişmedi. Çünkü şunu yine tarihçiler söylüyor. Yani Balkanlarda yaşayan halk, halk biliyorsunuz idarecileri sevmez. İdareci halktan vergi alan insan demektir. Yani bunun kendi dininden olması, başka dinden olması da çok halkı alakadar etmez. O milliyetçilik Fransa ihtilallerinden sonra çıktı. Yani beni benim ırkımdan olan essin, benim zalimim iyidir sözü son 200 yılın hikayesi. Adamın umurunda değil. Ya Bizans'a Osmanlı, adam şuna bakıyor. Adil mi? Bana yaşama imkanı veriyor mu? Benden az vergi alıyor mu? Alıyor. Aa, tamam, o zaman bu daha iyi.
Bir de dinimi yaşayabiliyor muyum? O dönem için çok önemli bir şey.
Bundan korkuyor insanlar. Şimdi bu Türkler geliyor. Bunlar nasıl insanlar? Yamyam mı acaba? Geliyorlar, bakıyor ki bunlar karışmıyor kimseye. Yani kilisesine karışmıyor. Hayatına karışmıyor. Vergiyi de daha makul alıyor. Çünkü
ticarete
başka
de karışmıyor. Çok önemli
karışmadığı
bir şey.
Karışmadığı gibi teşvik ediyor. Çünkü ticaret olduğunu istiyor. Şehirler kuruyor. Şimdi bunu bütün Avrupalı tarihçiler diyor ki Selçuklu ve Osmanlı devri şehirleşme devridir. Bizans'ta Osmanlı ve Selçuklu devri gibi bir şehir yoktur diyor. Avrupa'da da, Anadolu'da da. Şehirleşme çok mu? Yani şimdi diyorlar Türkler göçebe. Türkler göçebe değil. Türklerin göçebe olanları var. Yarı göçebe olanları, şehirli olanları var.
Türkler Orta Asya'dayken bile göçebe ve şehirli
evet,
yaşayanları
bütün,
var.
Bütün milletler öyle yaşamıştır. Yani şimdi bir tek Türkler değil ki, dünyadaki bütün milletler göçebe, yarı göçebe ve şehirli olarak yaşamışlardır. Ama şehirlerin hakimiyeti güçlüdür. Osmanlıların kurduğu şehirler, Selçukluların kurduğu şehirler tartışmasız dünya tarihine geçmiş şehirlerdi. Ve Orta Asya'da da bu böyledir. Timur'un kurduğu Semerkant dünyanın en büyük şehriydi.
Ve çok büyük bir, mesela şimdi kriter midir bir şehir için? İnanılmaz kütüphaneleri, gözlemevleri
evet,
olan bir şehirden
evet,
bahsediyoruz. Asathanesi
var, kütüphanesi var, mamureleri var. Bunu Timur kurdu. Ondan önce küçük bir kasabaydı. Bugün Herat, Afganistan'ın en basit şehridir. Kasaba hüviyetinde şu anda. Dünyada nüfusu 1 milyonu geçen ilk şehir Herat'tır. Dünyada. Londra falan yokken, Paris, Lutesken,
bataklıkken Londra.
Evet, böyle bir yer. Onun için devirler böyle bir şey. Osmanlılar da Rumeli'ye geçtiği zaman Rumeli'yi imar ettiler.
Peki buradaki
halk,
ne buldular? Önce onu bir konuşalım. Ne buldular?
Zaman,
coğrafi olarak da ne
coğrafi
buldular?
Coğrafi ne buldular? Gittikleri zaman Anadolu'ya çok benzemeyen ama Marmara bölgesine benzeyen bir coğrafya buldular.
Bir kere şimdi bile bu kadar yeşilken o zaman nasıl
uçsuz
acaba?
Uçsuz bucaksız ormanlar. Hmm. İnsan çok az.
Bir parantez, mesela şimdi Belgrad Ormanı dediğimiz evet. Orman. Bir gidiyoruz, koşuyoruz orada, evet. Bir çay içiyoruz, dönüyoruz. Evet. Bu orman...
Ormanların oralın her tarafı öyleydi.
Ve,
oraya
ve Belgrad'a kadar uzayan bir ormandan bahsettiğimiz
evet.
için bu ismi almış.
Yani Rumeli'nin çoğu ormandı. Yani Balkan demek zaten. Balta girmemiş orman demektir. Balkan. Yani orada yürüyemezsiniz. Balkan isminin kelime manası ormanlık. Ama böyle sık ağaçlar vardır ya. Hani filmlerde görürsünüz, insanlar yürüyemez. Eline bir kılıç alırlar. Böyle dallara vura vura giderler. İşte öyle yerlere Balkan derler. Balkanlar böyleydi. Tabii zaman, ama her yeri böyle değildi. Bazı yerleri, su kenarları düzleşmiş, araziler var, ekiliyor, biçiliyor. Orada insanlar yaşıyor. Rumeli'de nüfus fevkalade azdı. Bunu Osmanlılar hayretle gördüler. Ne sebebi ne? Haçlı istilaları, iç harpler vesaire, salgın hastalıklar sebebiyle Rumeli'nin nüfusu ciddi manada çökmüş. Çünkü Rumeli'nin, Balkanların tabii sınırları çok geniş olduğu için koruması da çok zor idi. Anadolu gibi değil. Osmanlılar burayı yeni baştan imar ettiler. Dediğim gibi burayı vatan edinmek için gittiler. Hı. Oraya. Geri kalmak, geri dönmek için gitmediler.
Yani 10 bin altına satmadılar.
Satmadılar. Kantakız'ın 10 bin altın teklif etti. Geri dönmesi için. O da azıcık bir yerden satmadılar. Buraya bu nüfus yerleştirdiler. Çünkü Marmara bölgesi nüfusu yoğundu. Yoğundu. Buraya nüfus yerleştirdiler. Ve dengeli bir nüfus yerleştirdiler. Yani Türk, Müslüman.
Nereden alıp dengeli. Nereye götürdüler?
Taraklı'dan.
Biz şimdi Yenice'den, ama hala... Orhan Gazi döneminin konuşuyor.
Orhan Gazi'den bahsediyoruz. Tamam. Hep Orhan Gazi. Şimdi nüfusun en yoğun olduğu yerler bugünkü Balıkesir. Çünkü bir beylik merkezi. Bursa etrafı. Taraklı, Bolu etrafı nüfusun çok yoğun olduğu yerlerdi. İzmit etrafı, mesela Atapazarı değil, oralar çok orman.
Müslüman nüfus.
Müslüman nüfus, buralarda halk Müslüman oldular. Buraya Anadolu Beylik, ha bir de bu arada Osmanlı Devleti'nin parlaması, güçlenmesi istikrarlı bir şekilde Anadolu Beyliklerindeki halkın da iştahını çekti. Daha mutlu huzurlu yaşıyoruz diyenler, burada macera var diyenler, Osmanlı'da istikbal var diyenler veya bir şekilde bulunduğu yerde kalamayanlar Osmanlı ülkesine gelip yerleşmeye başladı. Osmanlı Devleti nüfusu arttı, anlatıyorum
göçmen
ya.
Göçmen almaya oldu. Başladı, evet. Öyle mi?
Göçmen almaya başladı. 3 milyona çıktı nüfusu. Küçücük bir beylik. Evet, Ankara'ya kadar ulaşıyor ama Eskişehir, Ankara, Bolu, Balıkesir, Çanakkale, öyle düşünün gözünüzün önüne, İzmit. Buralardaki nüfusu Rumeli'ye yerleştirdi. Ama dengeli yerleştirdi. Rum da var, Bulgar da var. Ermeni de var. O zaman ilk Ermeniler o zaman gitmiş.
Meslek gruplarına göre bile dengeli yerleştirmiş değil mi?
En mühimi de, bu çok anlatılır ya, her gittiği yerde şöyle bir sistem var. Bir köy kuruluyor, Müslüman köyü. Müslüman köyü biliyorsunuz mabet etrafında kurulur, küçük bir cami. Caminin bir de imareti olur. İmarette fakirlere yiyecek dağıtılır. Medrese olur, küçük bir medrese, ders verilir. Çarşı olur etrafında, zaruri ihtiyaçların bulunduğu sanatkarlar, sonra evler. Yakınlarda da Bulgar köyleri var, Ulah köyleri var, Makedon köyleri var, Rum köyleri var. Yani Osmanlılar Rumeli'ye geçtikleri zaman hemen Rumlarla değil de daha çok Bulgarlarla, Ulahlarla, Makedonlarla karşılaştı. O zaman bugünkü Batı Trakya'da falan Selanik'te Rumlar yaşamıyordu. Rumlar daha aşağılarda yaşıyorlardı. Şimdi şöyle bir politika var. Oraya giderken bir hoca, alim gidiyor. Yani alim o zaman en entelektüel insan, en azından lise mezunu. Ve dervişler gidiyor. Orhan Gazi bu dervişlerden istifade etmeyi çok düşünmüştü. Bunlar kolonizatör derviş derler zaten. Gittikleri yerde bir tekke kuruyorlar, müritleriyle beraber. Bunlar aynı zamanda savaşçı. Savaş olduğu zaman savaşı iştirak ediyorlar. Savaş olmadığı zaman tekkenin bahçesinde sebze ekiyorlar. Tarlalarda ekin ekiyorlar. Bunları satıyorlar. Sanatkarlık yapıyorlar. Nal çakıyorlar. Semercilik yapıyorlar. Sepet örüyorlar. Tekkeye gelir.
Yine evet tekkeye gelir.
Hem bundan geçiniyorlar. Bakın iktisadi sisteme.
Bu aynı zamanda esnaf teşkilatı.
Esnaf teşkilatı gibi. Onda nüvesi olmuştur Osmanlılarda. Ve bunlar aynı zamanda da etraftaki halka dağıtıyor. Çünkü bunlar biliyorsunuz kazançları dışında derviş oldukları için dağıtıyorlar. Sistem öyle kurulmuş. Ve bunlar bir teşkilat kurdular aralarında. Niye mesela ahilere biz tarikat gibi bakıyoruz? Ahiler esnaf teşkilatı. Esnaf niye tarikat olsun ki? Çünkü umumiyetle böylelerdi. Her esnaf bir tarikata mensuptu. Mesela Şeyh Edebali tabaktı. Yani deri tabaklayan bir insandı ama aynı zamanda bir şeyhti. Vefai şeyhiydi. Bu hadise Türklerin Rumeli'de sağlam bir temele oturmasına sebebiyet verdi. Kalıcı. Onun için 5 asır kaldılar. Bu bir. İkincisi etrafta enteresan bir reaksiyon meydana getirdi. Bulgarlar, Makedonlar o zamana kadar görmedikleri insanlarla karşılaştılar. Medeni bir şehir kuruyor. Normal bir hayat yaşıyor onlar gibi. Onlara karşı toleranslı, müsamahalı ve yardımsever. Bulgarlara yardım ediyorlar dervişler. Yemek veriyorlar fakir Bulgarlara. Para yardımı da bulunuyorlar. Tarlalarına ekmeğe yardım ediyorlar. Hayvanlarını alıp kendileri otlatıyorlar.
Yani aslında İslamiyet'in
İslamiyet'in emri bu.
Evet, yerine getiriyor.
Bunu görünce insan Ubeydül İhsan, insan ihsanın kılcağızıdır. İnsanın cibilliyetinde kendine vereni sevmek vardır. Ondan sonra işte kitlevi ihtidalar oldu. İşte Pomaklar. 100 binlerce Bulgarlar, Bulgar Müslüman oldu. İşte Torbeşler. 100 binlerce Makedon Müslüman oldu. Daha sonra biliyorsunuz yukarıda Boşnaklar, bu tarafta Patriotlar, Rum Müslümanları. Anadolu'da ciddi bir ihtida oldu. Zannediyor musunuz eline kılıcı aldı Müslüman oluyorsa sikesem? Öyle bir şey yok. Zaten öyle hiçbir şey İslamiyet'te de yok.
Öyle bir şey olsa zaten bugüne kadar kalabilir miydi? Mümkün değil.
Ve Lamartin diyor ki gayrimüslimler diyor Bizans imparatorlarına göstermedikleri sevgi ve saygıyı Orhan Gazi'ye gösterdiler. Nüfusun 1/3'ü gayrimüslimdi şeyin. 1/3'ü. Osmanlı Devleti'nin. Ve bunlar Orhan Gazi'yi seviyorlardı. Niçin? Çünkü toleranslıydı. Toleranslıydı.
Aslında bu kaybolan tolerans son dönemde biraz da yıkılmayı hızlandıran.
Evet, problem budur. Şey, evet. Problem budur. Yani bu
karşılıklı toleransın azalması ama yani sadece Osmanlı'dan azınlıklara değil. Şimdi diğer taraftan
Osmanlılar Avrupa'da yenildikçe gayrimüslimlere karşı toleransını kaybetti. Onlar da yani onlardan aldığı hıncını bunlardan çıkartmaya çalıştı. Onlar da Fransa ihtilali sebebiyle milliyetçiliği geliştiler. Sanki öyle kalabileceklerini zannediyorlar. Bunu da tarihi öyle olmadığını gösterdi. İşte Balkanların hali, Sırplar ve Hırvatların aynı ırktan gelen insanların halini görüyoruz. Onun için Orhan Gazi Osmanlı Devleti'nde bir devlet kurucusu, iki Rumeli'ye geçişi sağlayan bir insan olarak çok sevilir, sayılır. Uzun bir saltanattan sonra Osmanlı tarihinin üçüncü büyük uzun saltanatıdır ve 80 yaşında vefat etti. En yaşlı padişah odur. Bursa'da vefat etti ve babasının yanına gömüldü. Bursa'daki çok hayır senatı var ama Bursa'da yaptırdığı cami, Bursa'nın en eski eserlerinden bir tanesi olarak günümüze kadar gelmiştir. Ulu Cami'nin yakınında. Çok hoş bir camidir, çok ruhaniyetli bir camidir. Büyük oğlunun ölümü, Süleyman Paşa Bolayır'da çok aktif bir insan ve tahtın herkes tarafından varisi olarak bakılıyor. Bir at kazasında, av kazasında ölmesi padişahı yıktı. Osmanlı padişahlarında bir de böyle bir evlat acısı var. Bunu biz Sultan II. Murat'ta görüyoruz. Orhan Gazi'de görüyoruz. Evlat acısı yıkıyor. Bir müddet sonra çöküntü meydana getiriyor. Padişah da ciddi bir ruhi çöküntü meydana geldi. Zaten yaşlıydı ve bir müddet sonra vefat etti. Yerine ikinci oğlu Murat Hüdavendigâr geçmiştir ki o da babasının ideallerini devam etmiştir. Şimdi Orhan Gazi Osmanlı Devleti'nde Türkmen meliklerinin en büyüğüdür diyor. İbn-i Battuta ziyarete gelmiş mesela Endülüslü tarihçi. İznik'te ziyaret etmiş ve diyor ki en büyük Türkmen meliğidir. Ve İznik'e hayran olmuş. Tam bir Türkmen şehri haline dönüştü. Halk orayı bırakıp gitmedi. Çoğu Müslüman oldu. Ve bunlar tabii dikkatini çekiyor. Yani orta çağda bir tarihçinin böyle bir şey görmesi dikkatini çekiyor. Ve dediğim gibi Orhan Gazi bir ayağı Rumeli'de, bir ayağı Anadolu'da mamur bir devlet bırakarak Allah'ın göçtü. Içeriz. Amin.
Çok teşekkür ediyoruz bugün ederim. İçin. İnşallah önümüzdeki günlerde yine bu Padişahlar serimize devam İnşallah. Ederiz. Araya farklı konular da girecek. Tekrar teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür Görüşmek ederim. Üzere.